Ayrım 26, sayfa 282. Bitişikteki evde uzun bir gece yaşanmıştı. CIA ajanları Richard Brown, James Harris ve Robert Ketch, Emre'nin ortaya çıkması üzerine hep bir araya gelmişlerdi. Uzun müzakereler oldu aralarında. Emre'nin Okoa kardeşlerin tuzağına düşmesini hafif iğneleyici tarzda alaya aldılar. Onu küçümsediler ve bunu açıkça da belli ettiler. Genç ajan bu vakayı kendisi de kabullenmek zorunda kaldı. Son derece bozuktu. Muhammed Osuva operasyonunu şimdilik ertelemek zorunda kalmışlardı ve her iki ekip de merkezden yeni bir emir almamışlardı. Cengiz o gece Doktor Chung'un evinde olan hadiseyi CIA ajanlarına nakletti. Kapıda buldukları ölü adamın muhtemelen bir Mossad ajanı olduğunu ve adamın ölmeden az evvel elindeki ufak notu onlara nasıl verdiğini anlattı. Fakat CIA ajanları bunu da ihtiyatla karşıladılar. Bu vakada da yeni bir oyun olduğuna inanıyorlardı. Mossad'lı ajanı öldürenlerin o notu adamın elleri arasında bırakmaları kabul edemiyorlardı. Üstündeki her türlü kimlik teşhisine yarayan eşyayı alanların o notu görmemelerini pek akla yakın bulmamışlardı. Onlara göre yeni bir tuzak ve aldatmacaydı bu. Niyetleri CIA'nin ve MIT'in araştırmalarını Manado'dan uzaklaştırmaktı. İlk planda bu düşünce Cengiz'in de aklına yatmıştı ve bu nedenle fazla ısrar etmedi. Tek karşı koyan kolundan aldığı serumu biten Emre'ydi. Fakat itirazları pek netice vermedi. Sabaha karşı dörde kadar süren müzakereler müspet bir karara varmadan sona erdi. Osuva'yı Manado'da araştırmaya devam etmeyi karara bağladılar. CIA ajanları evden ayrılınca Cengiz hemen yatağa girdi. Gözünden uyku akıyordu. Emre de yorgundu ama bir türlü uyuyamadı. Zaten bütün günü ve dün geceyi yarı baygın ve yarı uykuda geçirmişti. Ne de olsa gençti. Burnu hariç yediği dayakların acısını atlatmış sayılırdı. Ama burnundaki kırık feci sızlıyordu. CIA ajanı Cage ona otomatik bir Colt tabanca bırakmıştı. Zaten operasyon sırasında kullanılacak her türlü silahı onlar temin edecekti. Emre tabancayı alıp odasına çekildi. Yattığı oda Doktor Ayşe Chung'un evine bakıyordu. Neredeyse gün doğacaktı. Önce yatağa uzandı fakat uyuyamayacağını anlayınca ayağa kalkıp camı açtı. Odasının ışığı sönüktü. Pencerenin pervazına dayanıp yandaki eve bakmaya başladı. Doktor Chung çok tatlı bir kızdı. Hayatını kurtarmış sayılırdı. Kendisine ne kadar içtenlikle ve özveriyle baktığını hatırladı. O kızdan hoşlanmıştı. Saygıdeğer ve sağduyu sahibi bir kızdı. Şayet bütün şarklı kadınlar onun gibi ise bu havalinin erkekleri çok şanslı sayılmalıydı. Kendine özgü bir güzelliği de vardı. Minyon bir tipti ama şimdi gözünde canlandırdığı kadarıyla vücut hatları kusursuzdu. Hele güldüğü zamanlar çok sempatik oluyordu. Neyse ki birkaç saat sonra onu tekrar görecekti. Doktor gitmeden önce uğrayıp ona bir daha bakmaya söz vermişti. Pencerenin önünden çekildi fakat yatağına yatmadı. Yeni koltuğunu aldı, bir süre silahı inceledi. Doldurdu, yeniden konsolun üzerine bıraktı. Uyuyamayacağını anladı. Cam açık olduğu için içeriye sivrisinekler dolmaya başlamıştı. Birkaç tanesi daha şimdiden ısırmış ve kaşındırmaya başlamıştı. Camı kapatmak için tekrar pencerenin kenarına döndü. Gün ağarmak üzereydi. Hatta doğu ufkunda bir aydınlık belirmişti bile. Sabah güneşin ilk aydınlıkları deniz üzerinden etrafa yayılıyordu. Tam camı indireceği sırada yan bahçede bir karaltı görür gibi oldu. Emin olamadı. Açık olan gözünü kısarak dikkatle baktı. Sanki taflanların bulunduğu arka taraftan henüz kendisinin bilmediği ama Cengiz'in anlattığı doktorun serası yönünde bir insan silüeti fark etmişti. Belli belirsiz bir gölge. İçine kurt düştü. Yanılıyor muydu acaba? Kendini pervaza siper ederek bakmaya devam etti. Güneş yükseliyordu ama etraf henüz yeterince aydınlanmış sayılmazdı. Birden kulağına o istikametten bir ses aksetti. Belli belirsiz hafif bir ses ama yanılmadığına emindi bu kez. Kırılan bir cam sesi gibi. Önce belki ben vehmediyorum diye düşündü. Sonra başını kaldırıp evin üst katına baktı. O evi az çok biliyordu. İçine girmişti. Her ne kadar üst kata çıkmadıysa da Ayşe Chung'un yatak odası yukarıda olmalıydı. O kattan akseden bir ışık yoktu. Pencerenin önünden ayrılamadı. Pür dikkat kesilmişti. Sabahın erken saatine rağmen sıcak hava içeriye doluyordu. Öd ağacı, baharat ve çiçek kokusu karışımı bir hava. Tekrar ne hareket eden bir gölge ne de bir ses duymuştu. Yaklaşık 10 dakika kadar ısrarla bekledi. Tam yanıldığına kanaat getiriyordu ki kulağına derinlerden gelen bir çığlık aksetti. Uzun ve ardı arkası kesilmeyen bir çığlık. Bir kadın sesi. Çığlığın doktorun evinden geldiğine yemin edebilirdi. Hiç tereddüt etmedi. Çılgın gibi konsolun üzerinde duran koltu kaptı ve odadan fırladı. Koridoru geçerken Cengiz uyan doktorun evinde birileri var beni takip et diye bağırdı. Ama arkadaşının kendisini duyup duymadığından bile haberdar değildi. Onu bekleyecek zamanı yoktu. Sokak kapısını açık bırakıp dışarıya fırladı. Giyinik olduğu için hızlı ve rahat hareket edebiliyordu. Taflanların olduğu ve o esrarengiz gölgeyi fark ettiği sera yönünde koştu. Alacakaranlıkta seraya açılan kapının camının kırık olduğunu gördü. Demek ses o camın kırılmasından kaynaklanmıştı. İçeriye her kim gizlice girmişse arkadan kapıyı da kapatacak kadar soğukkanlıydı. Elini kırık camdan içeriye sokup kilidin mandalını itti. Kapı kolaylıkla açıldı. O anda doktorun çığlıklarını daha net duymuş ve genç kızın tehlike içinde olduğunu anlamıştı. Fakat seraya girdiği anda çığlık sesleri birden kesildi. Emre'nin yüreği cız etti. Yoksa geç mi kalmıştı? O meşhum gölge kızın işini bitirmiş miydi? Tüyleri diken diken oldu. Zaten dünden beri ruh dünyası gerginliğin, maruz kaldığı işkencenin ve ezilmişliğin etkisiyle son derece gergindi. Üstüne üstlük bu hoş ve cici kızın herhangi bir kötülüğe uğramasını asla kabul edemezdi. İçindeki hırs kanını tutuşturuyordu. O an çektiği acı ve sızılar umurunda değildi. Sera'yı evin alt koridoruna bağlayan bölüme geçince üst kattan bir ışık sızdığını gördü. Kulağına hafif konuşma sesleri geliyordu. Hiç tereddüt etmedi Emre. Sessiz ve çabuk adımlarla üst kata çıkan merdivenlere yöneldi. Daha ikinci basamağa adımını atarken yukarıdan acı bir çığlık daha yükseldi. Basamakları ikişer üçer atlayarak ufak üst kat koridoruna elektrik ışığının sızdığı kapının önüne geldi. Boğuk kırıltılar, soluk soluğa bir mücadelenin nefes sesleri geliyordu içeriden. Koldun namlusunu çevirdiği gibi daldı odaya. Suratını göremediği uzun boylu zayıf bir adam Ayşe Çunk'u altına almış tecavüze yelteniyordu. Kız yarı çıplaktı. Sırtında kirli soluk bir mintan olan yerli bir eliyle kızın saçlarına yapışmış onu zorla yatağa bastırırken diğer eliyle de kızın külodunu bacaklarından sıyırmaya çalışıyordu. Adamın altında debelenen kız çaresizdi. Ümitsizce direniyor ve iffetini korumaya gayret ediyordu. Gördüğü manzara karşısında deliye dönen Emre dur yoksa kurşunu beynine yersin diye bağırdı. Sert ve tiz sesi etkisini göstermişti. Saldırgan şaşırarak arkasına döndü. O zaman Emre şaşkınlıkla Türkçe bağırdığını fark etti. Adam ne söylediğini anlamamış olmalıydı fakat yine de en ummadığı bir anda arkasında bir erkek sesi duyunca afallayarak kala kalmıştı. Bir an saldırganla göz göze geldiler. Adamın kanlı ve ihtirastan tutuşmuş gözlerinde beklenmedik bir şaşkınlık ve umutsuzluk belirmişti. Ama kendisini çabuk toparladı. Hatta silah tehdidi altında olmasına rağmen sırıtmayı başardı. ''Sen de kimsin?'' diye homurdandı. Malayca sormuştu soruyu. Emre de adamın ne dediğini anlamadı. Elindeki silahın namlusunu oynatarak yataktan inmesine işaret etti. Konuşacak müşterek dilleri olmasa da Emre'nin neyi kastettiğini anlamaması olanaksızdı. Kanı beynine sıçramış ve damarlarındaki adrenalin akışı hızlanmış olan Emre kararlıydı. Adamın en ufak şüpheli bir hareketi de tetiğe asılacaktı. Bir gözündeki şiş hala devam ettiğinden ancak tek gözüyle bakabiliyordu. Herifin yerinden kımıldamadığını gördü. Sağ elini kızın sıyırmaya çalıştığı külotundan çekmişti ama diğer eli hala doktoru saçlarından yatağa bastırmaya devam ediyordu. Emre bir an doktorun durumunu anlamak için bakışlarını kızın yüzüne çevirdi. Bunun bir hata olduğunu geç fark etti. Belki de tek gözüyle baktığı için nazarlarının adamın üzerinden kısa bir süre için dahi olsa uzaklaştığını geç anladı. Saldırgan yıldırım hızıyla sağ elini uzatmış ve yatağın yanındaki konsolun üzerine bıraktığı ijuvuyu kavramıştı. Bundan sonrası çok hızlı cereyan etti. Saldırgan bıçak kullanmakta çok ustaydı. Kama adeta ıslık çalarak havada uçmuş ve vınlayarak Emre'nin hemen başının yanından geçip arkasındaki oda kapısına saplanmıştı. Durumu çok geç anladı genç ajan. Tehlikeyi atlatmıştı ama adamın bu mahareti zaten şiddet içinde olan kafasını iyice karıştırdı. O kısa dalgınlık anında adam yine beklenmeyen bir hızla yataktan fırladığı gibi Emre'nin üzerine doğru hamle yaptı. Emre önce elindeki silahı ateşlemek istedi. Sonra işi daha sessiz halletmek için koldun namlusunu havaya kaldırarak üstüne çullanmaya hazırlanan adamın kafasına indirdi. Darbe hedefini bulmuştu. Saldırgandan kemik sesleri yükseldi. Emre sert metalin kafasına mı yoksa çenesinin altına mı isabet ettiğini kestiremedi. Ama yerli büyük bir gürültüyle yerdeki kilimin üzerine yığıldı kaldı. Doktor Çunk hala olayın dehşetinden tam olarak sıyrılamamıştı. İnanmaz gözlerle Emre'ye bakıyordu. Bir Hızır gibi tam anında yetişip odaya dalmasını kabul edemiyordu. İlk reaksiyonu ağlamak oldu. Gözlerinden sicim gibi yaşlar akmaya başladı. Sevinç gözyaşları. Neden sonra çıplaklığından utanarak elleriyle göğsünü örtmeye çalıştı. İkisi de tek kelime etmemişlerdi. Kızın ruh halini anlayan Emre yere düşmüş sabahlığını alarak usulca sırtına koydu. Doktor yataktan kalkamamıştı henüz. Genç ajan yumuşak ve rahatlatıcı bir sesle "Korkma, her şey geçti artık, kurtuldun." Kızın nutku tutulmuş gibiydi. Neden sonra durumu kavrayarak ajanın ellerini kavradı. Titreyen sesiyle ilk defa konuştu. Nasıl gelebildin yardıma? Bunu sonra konuşuruz. Hadi şimdi kalk, elini yüzünü yıka, biraz toparlan. Ayşe Çunk yataktan kalktı. İlk işi yatağın yanına serilen saldırgana bir göz atmak oldu. Adam kımıldamadan baygın yatıyordu yerde. Genç kız bir ona bir de kurtarıcısına baktı minnetle. Sonra kendisini bile şaşırdığı bir cesaretle Emre'ye sarıldı ve dudaklarına bir öpücük kondurdu. Bu dakika her ikisi için de çok önemli olmalıydı. Ajan genç kızın dudaklarındaki tatlı lezzetin hazzı ile bu defa sıkı sıkıya kızı kavradı ve bedenini kendine çekti. Doktorun sırtındaki sabahlık kayalak ayaklarının dibine düşmüştü. Genç kızın taze ve diri bedeni Emre'yi dizginleyemez bir heyecana sürüklerken Ayşe Çunk da daha saniyeler önce yaşadığı tatsız saldırıyı unutmuşçasına kendini hoşlandığı adamın kollarına bırakmaktan duyduğu şevkle dudaklarını ajanın dudaklarına terk ediyordu. Uzun uzun ve gittikçe şiddetlenen bir ritimle öpüştüler. Neden sonra yüzlerinin birbirine temasından kırık burnu acıyan Emre hafifçe inleyerek kendini yana çekti. Ayşe gözlerinde mutluluk ışıltılarıyla mırıldandı. Affedersin, kırığını unuttum. Canın çok yandı mı? Yansa da buna değerdi, dedi Emre. Birbirlerine sarılmanın ve öpüşmenin ilk sarhoşluğunu atlatan doktor, artık çıplaklığını fazla önemsemeden kim bu yerdeki adam diye sordu. Bana neden saldırdı? Bunun cevabını asıl sen vermelisin. Onu daha evvelden görmüşlüğün var mı? Hayır, kesinlikle yok. Onu ilk defa görüyorum. Hırsızlık nedeniyle evine girmiş olabilir mi? Bunca yıldır bu evde yalnız otururum. Hiçbir hırsız vakası olmadı. Doktor suratını asıp kuşkuyla Emre'ye baktı. Acaba bu saldırının dün geceki olaylarla bir ilgisi var mı? Özellikle de şu ölen adamla. Sanırım var. Aman Allah'ım, diye fısıldadı doktor. Lütfen söyler misin, neler oluyor burada? Niye bütün bu aksilikler benim evimde toplanıyor? Ben kimseye kötülüğü olmayan sıradan bir hekimim. Benden ne istiyorlar? Bunu tam olarak bilmiyorum ama bize yardım ettiğini bilen ve buna fena halde bozulan biri olmalı. Kız şaşkın bir şekilde ajanı süzdü. Ben bir doktorum, bundan tabii ne olabilir? Emre bir an düşündü. Sonra fısıldar gibi konuştu. Şu Mossad ajanının elinden aldığımız not. Acaba birileri adamın elinde notu sakladığını biliyorlar mıydı? Ayşe korka korka sordu. Ne yazıyordu o notta? Aslında bunu sana söylememem lazım. Fakat olayları öylesine karıştın ki artık kanımca bilmende bir sakınca yok. Muhammed Osuva'nın olması mümkün adreslerinden biri vardı. Genç kız yüzünü buruşturdu. Şu radikal İslamcı lider değil mi? Babam seneler evvel onun Sulawesi'nin başına dert olacağını söylemişti zaten. Onu tanır mısın? Tabii, burada herkes tanır. Yani görmüşlüğün var mı demek istedim. Yıllar evvel bir defa halka hitaben yaptığı bir konuşmada. Ama siyasi ve dini fikirlerine katılmadığım için pek ilgilenmemiştim. Onu burada arıyorsanız yanılıyorsunuz. Ujung Pandag'a yerleşti o. Buraya gelmez mi hiç? Çok seyrek, genellikle sizin kurban bayramınızda gelir. Doktorun lafına Emre gülümsedi. Sahi, dedi, adın Ayşe ama sen Müslüman değildin değil mi? Dini inancım olmadığını söylemiştim. Siz onu yakalamak için mi buradasınız? Emre başını salladı. Bu seni rahatsız eder mi? Kesinlikle etmez. Ama coğrafya bilgim beni yanıltmıyorsa Türkiye buraya çok uzak bir yer. Onun size nasıl bir kötülüğü dokunabilir ki? Böyle şeylere pek aklının ermediğini tahmin edebiliyorum Ayşe. Terör olayları gittikçe evrenselleşiyor ve doğudaki bazı terör liderleri bütün dünyayı etkileyecek şekilde organize oluyorlar. Muhammed Osuva, Yeşil Mücahitler adındaki bir terör grubunu yönetiyor. Grubun etkinliği İranlıların etkisiyle bize kadar uzanıyor. Genç kız tam bir hayretle, vay canına, bunları hiç bilmiyordum, diye fısıldadı. Çok doğal, sen kendi halinde yaşayan bir ufak kent doktorusun. Kız kısa bir duraksamadan sonra CIA ajanları ile birlikte bir operasyon düzenliyorsunuz değil mi, diye sordu. Emre tam cevap vereceği sırada ön kapı hızlı hızlı vurulmaya başladı. Doktorun yüzü bir anda bembeyaz kesildi yeniden. Korkusu geri gelmişti. Endişeyle kim olabilir acaba, diye mırıldandı. Ajan sırıldı. Herhalde bizim Cengiz'dir. Buraya koşarken onu uyandırmaya çalışmıştım, dedi. Pencereye koşan Ayşe yukarıdan baktı, rahatlayarak o, diye fısıldadı. Neden sonra bir yabancı erkeğin yanına çıplak çıkamayacağını hatırlamış gibi sırtına sabahlığını geçirdi aceleyle. Aşağıya inip kapıyı Ayşe açtı. Saldırganla aynı odada kalmayı göze alamamıştı. Cengiz üst katı çıktığında arkadaşının yatak odasının önünde kapıdan çıkardığı Ijuva'yı incelerken buldu. Kaşları çatıldı. Yine ne haltlar karıştırdın? Merak etme, bu defa sağlamamı kaybeden oldu. Emre eliyle yerde baygın yatan adamı işaret etmişti. Kim bu? Sanırım Osuva'nın adamlarından biri. Doktor Çung'a saldırırken hakladım. Öldü mü? Hayır, baygın. Ne halt edeceğiz şimdi? Kece haber verelim mi? Hayır, dedi Emre kararlı bir şekilde. Cengiz tuhaf tuhaf arkadaşına baktı. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne mi? Ufak bir hesaplaşmayı tabii. Anlayamadım. Herifi zaten haklamışsın. Ama dünkü çektiğim işkencenin hesabı ne alacak? Birisinin ödemesi gerekmiyor mu? Emre elindeki ijuvaya bakarak sırıtıyordu. Yaşamından memnun bir hali vardı. Bakışları gayri ihtiyari, kendilerini dinleyen genç kıza çevrildi. Doktor saldırıya uğrayan bir kızdan ziyade aşığıyla buluşmanın heyecanını yaşayan biri gibi mutluydu. Ayrım sonu sayfa 290.